Ayrım Altı, Kudüs Güncesi, Alsubar, Sahar Kalifa, Sayfa 93. 17. Bölüm. Haftalar geçmiş, Usame ne tasarılarından birini gerçekleştirebilmiş, ne Adil'le konuşabilmiş, ne de gizli görevlerini yerine getirebilmişti. Birbirine zıt iki etmenin arasında bocalıyordu. Tüm Egget otobüslerinin havaya uçurulmasına, işçilerin oynadıkları bu iğrenç role son vermelerinin bir görev olduğuna kesinlikle inanıyordu. Ama bu yolunu şaşırmışlar arasında, Adil'in beklenmeyen varlığı onu acımasız bir ikilem içinde bırakıyordu. Adil'in binlerce kişi arasında bir kişi olduğuna, önceden tasarlanmış eylemler sırasında onun da ölebilme olasılığının riskini göze aldığı, yüce görevin bir bölümü olduğuna kendini inandırmak için çaba harcıyordu. Çünkü bu görevi yüklenmişti ve bu tür durumlarda duygular ne olursa olsun bir yana atılmalıydı. Peki sonra Adil ölebilir miydi? O zaman 10 tane başka Adil de ölebilirdi. Ortak çıkar karşısında bireyin hiçbir önemi yoktu ve Adil yalnızca bir bireydi. Birlikte geçen çocukluk anılarını nasıl bir yana bırakmalıydı? Adil'in onu yönlendirmek ve eğitmek için oynadığı rolü nasıl unutmalıydı? Bir sürü şeyi, insan adını ona öğreten Adil'di ve düşünsel serüveni birlikte yaşamışlardı. Rothschild'in kendisini canlandırmayı birlikte düşlemişlerdi. Ve para batının tek mantığı olduğu için ona bu dilde para ve sermaye diliyle başvurmaları gerekmişti. İşte Adil'e karşı çıktığı tek nokta buydu. Tarihi yapan ekonomi değildi. O, bu bağlamda ne etmen, ne hareket ettirici güç, ne de hedefti. Peki ya ilkeler, idealler, ahlak ve değerler, hukuk ve adalet? Çoğu kez çatışmışlardı ama aralarında onları birleştiren bir ortak payda kalıyordu. Bireyin değeri yalnızca toplum içindir. Yani temel noktada görüş birliğindeydiler. Tek fark her birinin toplumdan yana olmayı düşünmesiydi. Usame üzüntüyle kafasını salladı. Adil dışarıdaki arkadaşlarına katılabilmek için ülkeden ayrılabilseydi başka türlü olurdu. Çünkü düşmanın bombalarıyla nehir arasında sıkışıp kalmış bu bölge, Batı Şeria, bölgesel devrimci düşünceyi tehlikeli bir şekilde tehdit ediyordu. İnsanları asimile ediyorlar, gevşetiyorlar, yalanlarla ve parayla beyin yıkıyorlardı. O zaman Usame, ne pahasına olursa olsun görevini yerine getirmesi gerektiği düşüncesine geri dönüyordu ve Adil körcesine haklı gösterilemeyecek kötü bir konuma girmişti. 9 nüfus mu? İnsanlar açlıktan ölmez, yapay böbrek mi? Cehennemin dibine, hasta bir insanın ölmesi yaşamasından daha iyidir. Kendi yokluğu sırasında annesine yapılan hizmetler akrabalığa, aile ilişkilerine bağlı bir bedeldi. Zamanla ödenen bir borçtu. Yaşam yeni yeni başlıyordu. Önceden görülen ya da görülmeyen bir tarzda sonuçlansa da, dayı ölse de, hatta Adil de ölse, annesi açlıktan ölmezdi. Dışarıdaki yoldaşlar bizi destekleyeceklerdir. Buradaki insanlar bizi anlayacaklardır. Büyükler anlamazlarsa, yarın öbür gün çocuklar büyümüş olacaklar ve onlar anlayacaklardır. İşçilerin her akşam buluştuğu kahvenin önünde durdu. Adımları birden onu içeri sürükledi. İsteğine ket vurması olanaksızdı. Adil'i son bir kez görmek istiyordu. Bununla birlikte acı duyuyordu. Adil'i gördüğü herkes de bunun sonuncu olacağına kendi kendine ant içiyordu. Yine de denemekte bir kötülük yoktu. Adil lekesiz genç, yakın bir tarihte sapmış olmasaydı ne büyük fiziksel ve entelektüel güç saçacaktı. Çünkü Adil'in etkili bir yönetici dokusu vardı, tüm nitelikleri edinmişti. Şimdiki durumunda işçiler arasında seviliyordu. Onlarca hatta yüzlerce insanı işçiyi etkileme yeteneğine sahipti. Bir kendisini dinleyebilseydi, ikna olsaydı. Usame, Basel'in arkadaşlarıyla tartışmalarını anımsadı, çok umutlandı. Belki gençleri etkilediği gibi Adil'i de etkileyebilecekti. Ama Adil onu dinlemeyecekti. Yine durum birçok açıdan görülebilir, diyecekti. Yanlışlarla dolu. Durumun birçok açısı yoktu, bozgun ve işgalden sonra yoktu. Salonun dibinde hala kahve fincanlarının, çay bardaklarının, bir tavlanın durduğu bir masaya oturdu. Formica öylesine leke içindeydi ki asıl rengini ayırt etmek zordu. Kulakları sağır edici bir gürültü yükseliyordu. Zarların ve piyonların şakırtısı öfkesini, huzursuzluğunu arttırdı. Yanında oturan bir köylünün dudakları arasından acı duman bulutları yükseliyordu sürekli. Ebu Şehadi'yi karşılaşmalarının ardından yaptıkları konuşmayı düşündü. Yaşlı adamın yaptığı çeşitli işlerin anısı öfkesinin ve acısının yükselmesini sürdürüyordu. Bu gibi insanlar paylaşılan yaşama, tuz ekmek hakkına saygı duymasını bilmiyorlardı, her zaman başkalarına ait olanı istiyorlardı. Ya ütülü pantolonlarla, gömleklerle dalga geçen gözü doymaz ekmek satıcısı, ya Umsabır'ın bileklerini örten bilezikleri, ya Zühdü'nün bilinçsiz ve boş sözleri, ne istiyorlardı öyleyse bu insanlar? İşgalin gölgesinde gönenç mi, yurtseverlikten ve milliyetçilikten anladıkları bu muydu? Oysa şu lanet Zühdü, Aravim sözcüğünün pis hırsız, pezevengin oğlu anlamına geldiğini biliyordu. Buna karşın orada çalışmayı ve küfürlerle kendini savunmayı sürdürüyordu. Elinde olan tek silahı göçtü. Ne aptallık! Zühdü, şehade ve bunun gibilerin hiçbir zaman unutamayacakları bir ders almaları gerekiyordu. Ebu Sabır, çöp tenekesinin yanında pis bir paçavrayla oynayan küçük kızın bakışları geldi aklına. Çocuklar neden yitiriyorlardı masumluklarını? Bu bakışın artık bir çocuk bakışı olmadığı düşüncesi karşısında ürktü. Beyninin içini oyan ve düşüncelerini, babasının ve akrabalarının üzerinde ağırlığını duyuran tehlikeleri okuyan bu bakış. Kahvedeki garsona başıyla işaret ederken acı bir hançer gibi yüreğine saplanıyordu. ''Sinirlerim yorgun, olayları net bir şekilde göremiyorum. Çocuğun bakışının anlamını bile başka türlü yorumladım. Alt tarafı bir çocuk.'' ''Hayşa, Hayşa, Orta Doğu'da kullanılan çok sert bir tütün. Kokusu başını ağrıttı. Köylü gevezelik ediyor ve tükürükler saçıyordu. Adamın biri gümbür gümbür bir sesle konuşuyordu. ''Sabah her birimizin kafası kazan gibi ağır. Sağlık da ücret gibi. Günübirlik. Korku, tüm korku salt Yahudilerden gelmiyor. Hastalık, sakatlık, işsizlik korkusu da var. Şehirde oturanlar bu sözcüğün anlamını bilmiyorlar. Biri düştü. Davul gibi güm güm öten bir sözcüktü. Ölümden daha öte bir anlamı vardı. İşgalden daha öte. Düştü. Düşmüş olmaktan, börtü böceğin beni yemesinden ve kimsenin ne benimle ne de çocuklarla ilgilenmemesinden ne denli korkuyorum. Parmak kadar çocuklar, onları kim büyütecek? Yandaki masada oturan başka bir işçi hıncını dile getirdi. Yüksek birilerine ait 5 katlı bir yapı ama ben herkes gibi bir ücret isteyince bana utanmalısın dedi. Onun için yarı paraya çalışmak, yurda hizmet etmektir diye ekledi. Ona hayat pahalı, masraf çok dedim. O da bu yurda hizmettir dedi. Ben eli suda olanla ateşte olan aynı değildir dedim. O bu yurda bir hizmettir dedi. Ben iyi de yurda hizmet niçin yalnız benim için geçerli diye sordum. O böyle konuşmaktan utanmalısın. Bir bu eksikti. Senin gibi acınacak bir adam bana yurda hizmeti anımsatıyor. Üstelik durumu görüyorsun dedi. Ben de ben 5 katlı yapıdan başkasını görmüyorum dedim. O kötü düşüncenin gözü çıksın. İyilik yap kötülük bul dedi. Verdiği azıcık parayı kafasına fırlattım ve al yarın oraya iniyorum dedim. O size ücretli çalışmayı ve aşağılıklığı öğretmişler dedi. Birden fıttırdım ve oraya İsrail. Sizden önce kimse gitmedi. Elini onun, İsrailli, eline veren ilk sen değil misin? Ya şirketinin yönetimine ne ad veriyorsun? Yurda hizmet mi? Hayşa kokusu baş ağrısı vermeye devam ediyordu. Kim ve nefret dolu sözcükler kulaklarında çınlıyor, şakaklarının zonklamasına yol açıyordu. Birileri zafer kazanmışçasına bağırdı. Şeş beş, Ebu Elnuf güçlüdür. Mars ettim. Hem de senin bıyıklarından daha etkileyici bir Mars. Kaba bir gülüş. Haydi çay ısmarla. Usame şaşkınlık içinde gülen kişiye baktı. Şehade. Olamaz. Ne yapmıştı böyle kendine? Ne yapmıştı ona İsrail uygarlığı? Şehade kürk yakalı deri ceket giymişti. Kafasında dikilen kıvırcık saçları tepesinde en az 10 santimetre yarı çapında bir ayla oluşturmuştu. Yanaklarının iki yanında çalı gibi favoriler sarkıyordu. Değerli bir altın yüzükle süslenmiş elinde pipo tutuyor ve yabancı ünlü sinema yıldızlarının yaptığı gibi dudaklarının ucuyla konuşuyordu. Bu kadarı fazlaydı. Şehade, İsa, Musa ve Muhammed adına katliniz vaciptir. Ya o denli düşmüş Adil nerede? Ah Adil, Adil, yürekte yara. Adil Zühtü ile birlikte kahveye girdi. Her yandan selamlar yükseldi. Yalnızca Şehade dudaklarını gevşetmedi. Yüksek durumuna uygun düşen bir poz alarak piposunu içmeyi sürdürdü. Başarıya ulaşmış iş adamlarının durumunda. Adil tam onun tepesinde ayakta ona baktı ve nazik bir tavırla ''Nasılsın Şehade? Ne o, artık bizi selamlamıyor musun? Eller bile selamlıyor ya sen?'' dedi. Şehade yüzükle süsle elini kaldırdı ve pipoyu ağzından çıkarmadan dudağının bir köşesiyle ''Selam, selam!'' dedi. Abartılı bir tavırla el çırptı ve garsonu çağırdı. ''Garson, gelenlere az şekerli bir kahve.'' Adil gülümsedi. ''Hayır, hayır, zahmet etme.'' Şehade diklendi. ''Neden? Yüksek değil miyiz?'' diye sordu. Adil'in işçi tulumuna bakarken kendi kendine ''Başkalarından daha iyisi yok.'' dedi. Sonra kürk yakasını kaldırdı, kocaman yüzüğüyle masaya vurdu. ''Muhammed, herkese az şekerli kahve, buradakilerin hepsine.'' Kahvenin sahibi tezgahın arkasından sordu. ''Herkese ısmarlıyor musun?'' ''Herkese, sana da, gel, Muhammed al.'' Cebinden banknotların dolup taştığı bir cüzdan çıkardı. Mavi bir 100 liralık aldı ve gösterişli bir tavırla Muhammed'e verdi. Bu arada kalın göz kapaklarının ardında ''Adil, beni görüyor musun?'' diyen kaçamak sorular vardı. Adil Şehade'nin karşısında bir sandalyeye oturdu. ''Bu çok fazla dostum. Neden bu kadar masraf ediyorsun?'' Şehade dövüş horozu gibi kabararak dikildi. ''İşler iyi gidiyor Allah'a şükür. Bir nargile ısmarlamamı ister misin?'' Adil kahkahayı bastı ve alçak gönüllülükle elini uzattı. İşler iyi gidiyorsa, sen de eli açık olmak istiyorsan bence bir sakıncası yok. Şehade garsonu çağırdı, yüz çizgileri gevşedi. Muhammed, nargile, ya sen Zühtü, sen de ister misin? Zühtü alçak gönüllülükle, ben Adil'in nargilesinden içerim dedi. Şehade ona yüksek perdeden karşılık verdi. Zühtü, utanmalısın, nargile ısmarlayacak kadar paramız var. Bir nargile daha getir Muhammed. Çekingenlikle piposuna baktı ve ekledi. ''Buna bu kadar alışmasaydım bir tane de kendime söylerdim. Ama tütün değiştirmeyi sevmiyorum. Üstelik sigaraların zararlı etkileri var. Özellikle de kanser yapıyor. Televizyonumda akciğer kanserine ve bunun dumanla ilintisine ilişkin bir film seyrettim. Doktor arkadaşlarımdan birine sordum. O da bana en az piponun zarar verdiğini söyledi.'' Usame parmakları arasından Şehade'nin yapmacıklı hareketlerini izledi. Öfkeden içi içini yiyordu. Hayşayı unuttun mu Şehade? Saygıdeğer beyefendi, değerli öğütlerini neden babandan esirgedin? Allah rahmet eylesin. Haydi yumurtla dostum. Kıçından büyük yumurtla. İsrail'de hindi gibi kasılsın. Ya sen Adil? Haydi haydi, sen de Sidikli Şehade'nin parasıyla nargileni iç. Danaların yalağına kim işiyordu? Yine işe Şehade, yine işe Arabizmin, toprağın, ülkenin üzerine, Adil gibiler senin hesabına nargile içtikçe. Adil nazik bir tavırla sordu. Baban nasıl Şehade, umarım iyidir. Şehade güvenmeyen bakışlarla ona baktı. Bu sorunun ardında ne gibi bir alayın gizlendiğini keşfetmeye çalıştı ama hiçbir kötü niyet izi olmayan soğukkanlı bir surat gördü. İyidir Allah'a şükür. Aynı nezaketi kendisinin de göstermesi gerektiği aklına geldi. ''Ya babandan ne haber?'' Adil garip bir sesle karşılık verdi. ''Giderek kötülüyor, sağlığı sürekli bozuluyor, zavallı adam.'' Ama Şehade açıkça görülen bir ikiyüzlülükle, ''Biz de onların yaşayabildiği kadar yaşayabilseydik, bu dünyada herkes hakkını alır.'' Kaba konuşmasının arasında kötü bir neşe seziliyordu. Usame beyninin patlayacak gibi olduğunu hissetti. Sıçradı, Adil'e doğru atıldı ve alçak bir sesle, ''Adil, sana bir şey söylemek istiyordum.'' dedi. Adil ona baktı, şaşırmıştı. Zühtü gözlerini iri iri açtı. Adil soğukkanlılıkla, ''Arkadaşlara selam demek yok mu Usame?'' diye sordu. Usame ile Şehade'nin bakışları ilk kez karşılaştı. Şehade çocuksu, sevinçli bir şaşkınlıkla haykırdı. ''Usame!'' Usame soğuk soğuk gülümsedi, alaycı sordu. ''Beni hala anımsıyor musun?'' Çocuksu bakışlar yerini tiksintiye, hınca bıraktı. Şehade sinirli bir tavırla piposundan nefesler çekmeye başladı. Adil araya girdi. ''Şehade'nin hesabına kahve içeceğiz, sen de bizimle otur.'' ''Hayır, hayır, hemen seninle konuşmak istiyorum, çok önemli.'' ''Haydi otur be adam, Ebu Ahmet'in nargilesinden yoksun olmak istemiyorum.'' Adil'in bunu böyle adlandırması Şehade'nin üzerinde büyüleyici bir etki yarattı ve yanakları gururla şişti. Ama bakışları Usami'ye karşı kötü kaldı. Güveni onu kibirli kıldı ve ekledi. ''Sen de benden bir kahve iç. Herkese ısmarladım. Nargile de içebilirsin.'' Usami yanıt vermedi. Ondan yana bakmaya tenezzül etmedi. ''Beyim beni duymuyor mu? Benden bir kahve içeceksin.'' dedim. ''Hayır, teşekkür ederim. İstemiyorum.'' Şehadenin alnı boncuk boncuk terle kaplandı. ''Neden beyefendi, neden istemiyorsun benim kahvemi? Sizin düzeyinizde değil miyim? Yeğenim benim kahvemi ve nargilemi içmeyecek mi?'' Usame aşağılanma karşısında ter içinde kaldı. ''Yetti artık be Adil. İğrenç insanların sana küstahlık etmesine izin veriyorsun ve aptal gibi onların arasında otura kalıyorsun. Katlin vaciptir Allah'tan.'' Bir yalan yumurtladı. ''Annem çok kötü, bu gece ölebilir.'' Adil irkildi, ayağa kalktı, zühdü kaskatı kesildi ve hemen ''Emrindeyim Usame Beyciğim'' dedi. Şehadenin çizgileri yumuşadı, bakışlarındaki kin kayboldu. 18. Bölüm. Adil El Sa'da mahallesine doğru birkaç adım attı ama Usame onu kolundan tuttu. ''Buraya gel.'' Adil soran bakışlarla ona baktı. ''Buraya gel, birbirimize düşüncelerimizi anlatmamızı istiyorum.'' Adil anladı. Halasının oğlunun seçtiği sokakta birlikte yürüdüler. Şehrin üzerine karanlık çökmüştü. Yollar ıssızdı. İnsanlar gece karanlığının beklenmedik olası olaylarından korkarak evlerine kapanmışlardı. Usame kınayan bir sesle, ''Neden benden kaçıyorsun? Günlerdir o gece başladığımız tartışmayı bitirmek için seninle yalnız karşılaşmaya çalışıyorum. Ama devriye askeriymişim gibi benden kaçıyorsun.'' dedi. Öteki yanıt vermedi ve sessizce yürümeyi sürdürdü. ''Adil, nereden başlayacağımı bilemiyorum ama yanıldığını biliyorsun. Yanlış bir yerdesin. Evdekiler ne diyecek Adil? Daha ne kadar kötü bir örnek olmayı sürdüreceksin? Bunu düşündün mü? Ya dayım bilseydi, oğlunun böyle davranacağını görmektense binlerce kez ölmeyi yeğleyeceğine sana güvence veririm.'' ''Geçmişin bugüne bağlandığı bir yaşama sımsıkı bağlı. Ya da sabıkanın caniye yapışması gibi, belki de virüsün hücreye yapışması gibi. Ve işte ben bu hücreyim. Bedenimdeki yaşamın tüm özü, babamın hastalığının maskarası durumuna gelivermiş.'' ''Neden gülümsüyorsun? Konuş, anlat, bir şeyler söyle. Adil, sen bu işlerin adamı değilsin. Üstelik yalnızca düşmana hizmet etmek söz konusu değil. Aynı zamanda olanakların çok daha saygın eylemleri yerine getirebilir kılmaktadır seni.'' ''Adil, susmayı sürdürme, yalvarırım sana. Konuş, savun kendini, içtenlikle konuş. Yaptığından mutlu musun?'' ''Mutlu? Mutluluk Gazze ve Batı Şeria pazarlarında satılmayan bir maldır.'' ''Adil, gururuna kapılma. Senden daha genç olan birini dinlemek utanç verici bir iş değildir. Ama hatada diretmek çok daha büyük bir utançtır.'' Yanıt yoktu. Usame kızdı. ''Neden bu sessizlik? Savun kendini Allah aşkına. Bu durum hoşuna gidiyor mu? Zühdünün, Şehadenin ve Ebu El-Nuf'un düzeyine düşmek hoşuna gidiyor mu? Bu cahiller ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ama sen acı çekiyorsun. Bundan eminim. Geçen akşam söylediklerin bana acı çektiğini kanıtlıyor ve ben bundan üzüntü duyuyorum. Sefalet. Buraya geldiğimden beri her şey beni deliliğin sınırına kadar getiriyor. Sizi sakatlamışlar ve gözlerinizde en ufak bir utanç izi görmüyorum. Bu kadarı da fazla, anlamıyorum. Ve sen kahvede Şehade ile karşı karşıya oturuyorsun. Şehade sana ihanet etti. Paylaşılan yaşam, tuz ve ekmek andına ihanet etti. Toprağı ve toprağın tüm içerdiklerini bir altın yüzük, bir pipo ve kağıt paralarla dolu cüzdan için terk etti. Üstelik işin daha da acı yanı, onun küçümsemesine sanki bir arkadaşınmış ya da bir dostunmuşçasına geniş gülümsemelerle karşılık veriyorsun. Giysilerine nasıl baktığını görmedin mi? Nasıl konuştuğunu duymadın mı? Hayşayı unutmuş, sonradan görme zenginlerden olmuş, şimdi de pipo içiyor. Peki pipo içmesine ne zararı olabilir? Bu benim ya da senin onuruna bir saldırı mı? İstediğini yapmakta özgürdür, pipo içmek hoşuna gidiyor. Ya televizyon? Benim televizyonum değişini duymadın mı? Anlamak gerekir kardeşim. Şehade görkemli sınıfımıza girmeye çalışıyor ama biz ondan birkaç aşama öndeyiz. Ya babanın hastalığıyla bu şekilde dalga geçmesi? Duymadın mı bu küstahlığı? Çok doğal, Şehade babamı hiçbir zaman sevmedi ve intikam alma fırsatı doğdu. Ama intikam aldığı sensin, sen. Babalar daha iyi yiyorlar. Artıklar da oğullara kalıyor. Neden böyle konuşuyorsun? Anla beni Allah aşkına. Beni büsbütün deli etmek mi istiyorsun? Ve bunların tümü bir fincan kahveyle bir nargile ısmarladığı için mi? Adil tiksintiyle gülümsedi. Usame kendine egemen oldu. Üzgünüm, seni aşağılamak istemiyordum. Ama davranışın karşısında şaşırdım. Neden onu savunuyorsun? Suratının ortasına bir yumruk hak ettiğine inanmıyor musun? Hayır, anlaşmak istiyor musun, istemiyor musun? Bunu başaramayacağız. Neden? Şimdi sen de onlar gibi mi oldun? Dahası onlardan biri oldum. Öfkeden çok utanç duyacağını düşünüyorum. Usame içini çekerek kafasını salladı. Rothschild, kurban kesilen o kuzuya yakılan ağıt. Yosunlar, ah o yosunlar. Gömül ülkem çamura. Usame yüz çizgileri kasılarak bağırdı. İnanmıyorum, ülkeyi ve işgali unutmuş olduğuna inanmayacağım. İnanamam. Ama ülkeyi unutmadım. Kanıtı da onu hiçbir zaman terk etmemiş olmamdır. Usame göğsünün tam ortasına hançer saplanmış olduğunu duydu. Ülkeyi çok kısa bir zaman için terk ettim ve gördüğün gibi geri döndüm. Unutmuş olsaydım geri dönmezdim. Adil sırıttı ve yeni bir bomba fırlattı. Orada, Filistin dışında Suriye'de. Teyzemlerin seni kapının önüne koyduklarını duydum. Bu doğru mu? Usame durdu ve göğsünü yumrukladı. Ne demek istiyorsun? Beni kapının önüne koymasalardı buraya dönmeyecektim. Onu mu demek istiyorsun? Haydi söyle, onu mu söylemek istiyorsun? Nasıl istersen öyle algılayabilirsin. Tek algılama biçimim şu. Sen devrim trenini kaçırdın. Dışarıda? Filistin Kurtuluş Örgütü'nün işgal altındaki topraklarla sorumlu birimleri. Bu gözlemlendi ve bu konuda yazıldı. Bu konuda yazıldı mı? Bırak bizim çektiğimizi çeksinler, o zaman hangi hastalıkların ortaya çıkacağını göreceğiz. Hayır, başkalarından söz etmiyorum. Bizim insanlarımızdan söz ediyorum. Hangi insanlardan söz ediyorsun? Kuveyt'te, Tahran'da, Körfez ülkelerindeki göçmenlerden mi? Bunlar Batı Şeria ve Gazze'nin sanayileştirilmesine katkıda bulunsunlar. Biz de oradaki İsrail. İşi hemen bırakırız. Ama bunu yapmayacaklardır. Ve nedenini biliyor musun? Çünkü hiçbiri malını tehlikeye atmak istemeyecektir. Buna karşın verecek ve kendini adayacak olanların bir tek biz olmamızı istiyorlar. Evet, bunu yapmamız gerekir. Eninde sonunda direnişten sorumluyuz. Ya aç olsaydık nasıl direnecektik? Açlık devrime yol açar. Neden gülümsüyorsun? Bu çok iyi bilinen bir kuramdır, anlamıyor musun? Konuştuğun insanlar ne yapıyorlar? Açlar mı? Sevgili dostum, zenginliklerine zenginlik katıyorlar ve Beyrut'ta, Avrupa'da mallar, tahviller alıyorlar. Ya sen, işgalin hemen arkasından neden ülkeyi terk ettin? Duruma dayanamıyordum. Onların sokaklarımızda yürüdüğünü ve ülkemize tecavüz ettiklerini görmeye dayanamıyordum. Ah çok güzel, harika, mükemmel, bu gerçekten direniştir. Zühtü, şehade ve ekmek satıcısının duyduğu aynı hınçla konuşuyorsun. Ütülü pantolonum ve gömleğim için beni aşağılamadığın kaldı sadece. Adil tek sözcük etmeksizin bakışlarını doğrudan onun gözlerine dikti. Ardından onu bıraktı ve şarap dükkanına doğru yöneldi. Usame Adil'i yakaladı ve kolundan tuttu. Gel, sana bütün söyleyeceklerim bu kadar değil. Kaçma, düşüncelerimizi açıklamamız gerekir. Boğazım kurudu. Adil şarapçı dükkanına girdi. Usame dışarıda öfkeden kuduruyordu. Ey seçkin halk, ey görkemli halk, ey seçkin halkın tanrısı ve sizler lanetlenmiş halkın tüm iblisleri, iç Adil iç ve ben dükkanın kapısında bu insanların mutsuzluğuna iç çekişlerimi sunuyorum ve felaket köprünün üzerinden bana işaret ediyor ve tavernanın kapılarında yaşam umutları yıkılıyor. Adil yalpalayarak çıktı, toprak sallanıyordu ve toprak ayaklarının altında sallanınca yeryüzündeki her şey döner. Bir yudum al, bu şeytanın şişesi, iç ve unut, unut acılarını, mutsuzluklarını, babanın sağlığına iç, böbreğine ve damarlarına, kurbanlarımızı seller sürüklüyor. Ebu Sabır'ın parmakları testerenin dişleriyle doğrandı. İç ve unut, bu orospu çocuğu rakı bağışlamaz. Tüyleri koparır, saçları diken diken eder. Aleti de damarları da. Otobüsleri havaya uçurma emri aldık. Kim havaya uçuracak? Sen mi? Ya bayram koyunu için şiiri kim yazdı? Kağıt üzerinde mürekkep. Ah başkentlerde adaletin vazgeçilmez insanları. Yargılayın ve mahkum edin. Şehade suçlular bölümünde. Gerekçe pipo içmek. El Fatimeye Koleji tepesine tırmandılar. Uzun merdivenler üzerindeki işçiler çiçeklerden yapılma uzun süslü yapılar arasında namaz kılıyordu. Rüzgar çiçek kolyelerini sallıyor ve sesleri yakarışlar gibi geliyordu. Mırıldandı. Yarın bayram. Peygamberin doğum günü. Mevlid, ışıklar ve çiçek bukleleri. Yüksek sınıflar günahlarının kefaretini ödüyorlar. Müjde ey Hazreti Muhammed! Orada duruyorlardı. Açlığın iniltileri boğduğu donmuş kortejler. Ağlamıyorlardı ama gözlerindeki kızartıyı görüyordum. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Senin ve benim gibi adamlar. Sonra yalpalayarak döndü. Ya bu süsler kimin için? Kimi sevindirecek bu süsler? Kurbanların mezarlarına dikilmiş bir fidan, palmiye dalları ölenlere can mı verecek? Bana iyi niyet mi soruyorsun? Ey iffetli ağıtın ozanları, bayram koyunu her zaman kurbandır. Adaletin vazgeçilmez insanları başkentlerinde mahkumiyetleri bildirirler. Acıklı durum şehadenin piposundan ve egget otobüslerinden daha büyüktür. Ya direniş sermayeleri, bunun hesabını kim soracak? Ya mavi ekmek ve çeltik galeta? Mavi ekmeğin ne olduğunu biliyor musun? Ve aniden karşıdaki tepenin ardından bir ateş çıktı. Usame kulak verdi ve fısıltıyla ''Arkadaşlar hareket ediyorlar, dinle, dinle.'' Projektörler yandı. Işık evlerden birinin çevresinde döndü. Askeri araçlar tepeye doğru hareket etmeye başladılar. Zırhlılar yukarılara doğru ağır ağır sarsıldılar. İşçiler hızla merdivenlerden indiler ve yandaki evlerin sundurmalarına gizlendiler. Usame çevresine bakındı. ''Birliklerimiz saldırıyorlar. Ben de burada bir sarhoşun solumalarını dinliyorum.'' Savaşın gürültüsü artmıştı. Zırhlılar kuşkulu evin önünde durdular. Hafif topların açık ağızları, obüs, askeri araçların hırıltısı, bir katyuşa hala ateş ediyordu. El bombaları, roket atarlar. Haydi sokağa çıkma yasağı koyacaklar, sonra kuşkulu duruma düşeriz. Mavi ekmeğin ne olduğunu biliyor musun? Hayır ve bilmek istemiyorum, buradan gidelim. Mavi ekmekten ve şehadenin piposundan kim sorumlu? Arkadaşlar saldırıyorlar. Oysa sen de bana mavi ekmekten ve şehadenin piposundan söz ediyorsun. Buradan gidelim. Şehir abluka altına alındı. Sokağa çıkma yasağı uygulayacaklar. Şu eve bak. Sanki cehennemin bir ucu. Yarın da lülüler yükselir. Mutsuzluğu lülülerle karşılayan bir halktan söz edildiğini duydun mu? Evet, senin de o kadar yapmanı isterdim. Çek bir yudum. Bu şeytanın şişesi. İç ve unut. Unut acılarını ey yorgun ve mutsuz insan. Bu şişe lanetin ta kendisi. Arkadaşlar molotoflar atıyorlar. Oysa sen içiyorsun. Ver şunu bana. Bunu el-kermi aile üyelerinin kafasında kıracağım. Evet, yap bunu. Yarın da lülüler yükselir. Mutsuzluğu lülülerle karşılayan bir halktan söz edildiğini duydun mu? Evet, söz edildiğini duyduğuma yemin ederim. 19. Bölüm. Umsabır bağırıyordu. Ataf, sor bakalım Ümbedevi'ye biraz unu var mı? Ataf taraçadan taraçaya geçti. Askerlerden biri onu gördü ve bağırdı. İn! Asur! Asur, metinde İbranice yasak. Yasak! Umsabır göğsünü dövmeye başladı. Kara bahtım, çocuklara ne yedireceğim? Batsın bu hayat. Sokağa çıkma yasağı 2 gün daha sürerse ne yapacağım? Eski mahallelerde kadınlar parmaklıklı pencerelerde toplanıyorlardı. Her biri alabildiğine ödünç almaya çalışıyordu. İşte böyle Allah'tan başka sığınacak yer yok. Eski mahallelerde oturanların çoğu işçidir. Sebze, et, falafel. Falafel, biber. Tamariye. Tamariye, keçi boynuzundan yapılan bir içki. Satıcılarıdır. İşgalden önce genellikle alçak topraklarda oturanlardan daha rahattılar. Çocuklar küçücük evlerde kapanır kalır, annelerini deli ederlerdi. Biri yatağın altında olurdu, biri dolabın üstünde. Bebenin biri ağlar, koca zıvanadan çıkar ve küfreder. Ebu Sabır, merhamet et Tanrım, kurtar bizi bu durumdan, diye mırıldanıyordu. Zühdü, kuvvetten yoksun bırakıldığı güne lanetler okuyordu. Bir daha mercimek yersem 3 kez boş ol. Veletlerden birinin kafasına bir terlik fırlattı. Her yandan çığlıklar yükseldi. Lanet olsun sizi doğurana it oğlu itler. Sadiye bağırarak kapıyı açtı. Haydi gidin, beni deli edeceğinize Yahudileri deli edin. Umsabır kapıyı açtı ve çocukları kapı dışarı itti. Bu sırada Ebu Sabır yatağından bağırıyordu. Sen delisin, Yahudiler sokakları doldurmuşlar. Tüm evlerden çocuklar çıktı. Fareler gibi karanlık köşelere yuvalandılar. Göz kırparak, gülüşerek askerlere doğru ilerlediler. Askerler miğferliydi. Ellerinde makineli tüfekler tutuyorlardı. Çocuklardan biri bir evden ötekine doğru koşturmaya başladı. Asker onu kovaladı ve küfür etti. Çocukların gülüşleri yankı halinde karşılık verdi. Küfürü değişik tonlarla yinelediler. Biri bir dişi kedinin kuyruğuna salça kutusu bağladı ve hayvanı salıverdi. Asker silahını doğrultarak döndü. Bu kaba güldürüden eğlenen çocukların kahkahaları ortalığı kapladı. Askerler evlere gizlenen, kapıları kapatan, sonra da geri gelen ve kapıları yeniden açan çocukları kovaladılar. Askerlerden biri ileri atıldı ve çocuklardan birine vurdu. Anneler bu devleti kurmaya yardımcı olan herkese beddualar yağdırmaya başladılar. Kocalar dinliyorlar ve göz kırpıştırıyorlardı. Makineli tüfeklerle donatılmış bir tank geçti. Sokağın döşemeleri zincirler altında un ufak oluyordu. Çocuklar tank uzaklaşana dek kuytu köşelerde gizlendiler. Ardından el çırparak ve "El Fetih, El Fetih!" diye bağırışarak onları izlemeye başladılar. Askerler geri döndüler. Küfürler savurmaya başladılar ve makineli tüfeklerini doğrulttular. Çocuklar gizlendiler. 6 yaşlarındaki bir velet pantolonunun önünü açtı ve yaşamını korumaya karar vermişçesine küçük kuşunu askerlere doğru tuttu. Sokak uğultularla doldu. Çocuklar delicesine bir coşkuya kapılmışlardı. Bir asker çocuklardan ikisini tüyü yolunmuş güvercinler gibi boynundan yakaladı. Sıra dayağından geçirdikten sonra ikisini de devriye arabasına tıktı. Kızlar boş yağ kutuları aranıyorlar, erkek çocuklar da bağırışıyorlardı. "Devrim, zafere kadar devrim, devrim, zafere kadar devrim." Sabır yarı beline kadar pencereden sarkmış, askere sövüyordu. "Elin kırılsın inşallah, 70 kez nazara gelesin, çocukların teneşire gelsin, Allah boyunuzu bosunuzu devirsin." Çocuklar el çırpışıyorlar ve şarkı söylüyorlardı. Sloganlarının yankısı tüm sokağın boşluğunu kaplıyordu. "A a a, Allahu Ekber, D D, Demokratik Cephe, H H H, Halk Cephesi, Ö Ö Ö, Özgürlük Öösü, K K K, Kıvıralım Kollarımızı, D D D, Dayanışma, A A, Arap Birliği, Ya Ya, Yaser Arafat." Savunma ordusunun, İsrail ordusunun özgün adı. Teknisyenleri sokağın ucundaki eski yapılardan birinin yüksekliğini ölçtü. Erkekler sırtlarında şilteleri taşıyorlardı. Kadınlar yıkıma mahkum olmuş evle yakındaki evler arasında koşturup duruyorlardı. Komşular eşyaları yakaladılar ve evlerine yığdılar. Ortalığa bir suskunluk çöktü. Sokağın sakinleri köşelere gizlendiler. Pencereler açıldı. Kulaklar tıkanmıştı. Mayın patladı. Evin temeli havaya uçtu. PKÖ mensubu olan her Filistinlinin evi İsraillilerce yıkılır. Duman. Yakınındaki damlardan birinin üzerinde evin eski sahibi hıçkıra hıçkıra ağlayarak "Allahu Ekber, Allahu Ekber!" diyordu. Komşular aynı sesle ona yanıt verdiler. "Allahu Ekber!" Pencerelerde kadınlar lüğlüğü koparmaya başladılar. Kız çocukları elleriyle yağ tenekelerine vuruyordu. İçlerinden biri tiz bir sesle "Aa, aa, aa! Allahu Ekber!" dedi. Erkek çocuklar ona karşılık verdiler. "Ö, ö, ö! Özgürlük yolu!" Usame gözleri yaş içinde pencereden çocuklara bakıyordu. "Karamsarlığa yer yok. Durum iyi ve halk direniyor işte," dedi. Basel kendi köşesinde yineliyordu. "Bizler Ebu Ammar'ın adamlarıyız. Devrim, zafere kadar devrim! Devrim, zafere kadar devrim!" İki asker onun üzerine geldiler ve hiçbir dirençle karşılaşmaksızın onu yakaladılar. Başından aşağı bir çuval geçirdiler ve onu devriye arabasına attılar. Nuvar şaşkın şaşkın pencereden bakıyordu. Babası içeriden bağırıyordu. "Olup bitene maşallah! Ne yapmak istiyordu bu çocuk? Filistin'i kurtarmak mı?" Annesi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve lüğlüğü kopardı. Nuvar tiksinti dolu bakışlarını babasının mumyaya dönmüş yüzüne dikti. Ardından çocukların yazgısı üzerine içini rahatlatmak için pencereden bakmaya koyuldu. Davul tüm gücüyle gümbürdüyordu. Kalaşnikov, tank savar, arbici. Arbici, RPG, Sovyet roket atarları. Reaktivniş Protivotankovyi, Granatomet'in baş harfleri. Uçak savar. 6. ayrımın sonu, sayfa 112.